Aşk Otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 11.
Bir suçluluk duygusuna kapıldı. Kendini kötü bir kız gibi düşündüğü oluyordu. Şimdi olgunlaşmış ve kendi kendine bir takım yöntemler edinmişti. Bazen razı olup para ya da giyim alıyordu. Bütün laf atma yollarını öğrenmişti. Örneğin Louis'nin gelecek yarım saat içinde söyleyeceği sözleri tahmin edebilirdi. Bu tahminlerle bazen belayı uzaklaştırabiliyordu. Yaşlı erkekler kendisine yardım etmek istiyorlar. Onu okula yazdıracaklarına ya da sahneye geçmesi için yardım öneriyorlardı. Bazı genç adamlar da sözüm ona evlenmek, onu korumak istiyorlardı. Az da olsa açıktan açığa kendisine yatak teklifi yapan da oluyordu. Bunlar en kolay idare edilenleriydi. Zira isterse evet, istemezse hayır diyebiliyordu. Kendisindeki bu başkalık yüzünden erkeklerin birbiriyle çekişmelerinden nefret ediyordu. Nedense çevresindeki erkekler onun yanında kıyasıya kapışıyorlardı. Bazen köpek gibi dalaşırlardı. Kadınların kendisini sevmelerini isterlerdi. Ama onlar da sevmezlerdi. Akıllı bir kızdı. Nedenini biliyordu ama elinden bir şey gelmiyordu. Asıl isteği iyi bir kentte merdivenli güzel bir eve iki çocuğa sahip olmaktı. Güzelce giyinecek, yemeğe gelen konuklarını karşılayacaktı. Elbette bir de kocası olacaktı. Ama bir türlü onu gözlerinin önüne getiremiyordu. Çünkü kadın dergilerindeki reklamlarda kocaya hiç yer yoktu. Şık giysili bir genç kadın yemek odasındaki konukların yanına gitmek için merdivenlerden iniyor. Koyu renkli tahtadan yapılmış yemek masasında mumlar yanıyor. Sonra da çocuklarını öperek iyi geceler diliyordu. Bütün istediği buydu. Ama gene çok iyi biliyordu ki bu asla erişemeyeceği bir düştü. Hep kederliydi. Diğer kadınların nasıl olduğunu merak edip dururdu. Yatakta acaba ondan değişik miydiler? Deneyimlerine göre erkekler kadınların çoğuna kendisine davrandıkları gibi davranmıyorlardı. Cinsel istekleri pek güçlü değildi. Üstelik pek sık da sayılmazdı. Ama öbür kadınların nasıl olduklarını bilmiyordu. Bu konuları asla onunla konuşmazlardı. Onu sevmezlerdi. Bir kez aybaşı sancılarına çare bulması için genç bir doktora gitmiş. Doktor da kendisine sarkıntılık etmiş ama sonunda bundan vazgeçmesi için doktoru ikna edebilmişti. Adam ona senin havanda bir şey var demişti. Nasıl yapıyorsun bilmem ama sende bir şey var. Bazı kadınlarda vardır bu. Allah'tan senin gibi kadınlar pek fazla değil. Aksi takdirde erkeklerin başı dertten kurtulmazdı. Ciddi elbiseler giymeyi denedi. Pek yararı olmadı. Herhangi bir işte uzun süre çalışamıyordu. Daktilo yazmasını öğrendi ama bir işe girdi mi büroda kıyametler kopuyordu. En nihayet bir dalga bulmuştu. Parası boldu ve başı pek derde girmiyordu. Erkek erkeğe toplantılarda soyunuyordu. Bir şirket ayarlıyordu işlerini. Erkeklerin bundan ne anladığını akıl erdiremiyordu ama iş işti. Elbiselerini çıkarıp 50 dolarını alıyordu. Bu da ofislerde elbiselerinin yırtılmasından çok daha iyiydi. Nifmonya konusunda epeyce şey okumuş ve kendisine böyle bir şeyin olmadığına karar vermişti. Keşke olsaydı diye düşündüğü de olurdu bazen. Bazen de öyle evlerden birine girsem, para biriktirsem, sonra da kırlık yerde bir ev alsam diye düşünürdü. Yoksa yaşlı bir adamla evlenip adamı idare mi etsindi? Bu en kolay çözümdü. Beğendiği erkekler nedense bir yolunu bulup edepsizleşiyordu. Hepsi de kendilerini aldattığından emindiler. Ya surat asarlar, ya dövmeye kalkışırlar, ya da öfkelenip evden kovarlardı. Metres olmayı denedi ama sonuç aynıydı. Biraz paralı ve yaşlı bir erkek, belki de çözüm bundaydı. Ona iyi davranacaktı. Parasına ve zahmetine değecekti. Hayatta iki tane kız arkadaşı vardı, onlar da genel evde çalışıyorlardı. Kendisini kıskanmayan ya da itmeyen bir tek onlardı. Biri şimdi yurt dışındaydı. Nerede olduğunu bilmiyordu. Askerlerin peşinden bir yerlere gitmişti. Diğeri bir reklamcıyla yaşıyor. Onu ayak altında istemiyordu. Bu Lorraine'di. Bir zamanlar aynı evde oturmuşlardı. Lorraine erkeklere pek aldırış ettiği yoktu ama kadınlarla da ilişkiye girmemişti. Derken Lorraine bu reklamcıyla tanışmış. Adam da ona aşık olmuştu. Lorraine kendisinde bel soğukluğu olduğunu farkında olmadan hastalığı reklamcıya da geçirmişti. Adam sinirli bir tipti. İş anlaşılınca tepesi attı ama o arada işinden de olunca Lorraine'den öfkesini almaya geldi. Lorraine bütün bunlardan kendisini sorumlu tuttuğu için adamı içeri aldı. İkisi de iyileşene kadar baktı. Bunlar daha yeni tedavi metotları bulunmadan önce olduğundan iyileşmeleri epeyce zor oldu. Sonra bu reklamcı uyku ilaçlarına düştü. Lorraine birçok kez adamı kendinden geçmiş iki sözü bir araya getiremeyecek bir halde bulmuştu. Adam ilaçları verilmezse öfkeden kuduruyordu. Gittikçe de dozu arttırmaya başlamıştı. Hatta Lorraine iki kez adamın midesini yıkatmak zorunda kalmıştı. Lorraine aslında iyi bir kızdı. İyice iyileştiği belgeleninceye kadar genel evde çalışamadığından durumları güçtü. Tanıdığı kişileri hastalığı geçirmek istemiyordu. Ama diğer yandan doktor faturaları, ev kirası ve yiyecek için para gerekiyordu. Bu parayı kazanmak için Glendale sokaklarında çalışmak zorunda kaldı. Aslında kendisini pek de iyi hissetmiyordu. Sonra nedense reklamcı birdenbire kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Ve onun sokaklarda çalışmasını istemedi. Kendisinin de işi olmadığı halde. Keşke bu iş bir an önce bitseydi de genel Lorraine'le birlikte oturabilseydi. Beraber çok iyi bir çift olmuşlar, sakin ve hoşça vakit geçirmişlerdi. Chicago'da bir hayli kongre olmuş ve erkek erkeğe toplantılardan epeyce para kazanmıştı. Los Angeles'a otobüsle giderek biraz tasarruf yapmak istemişti. Bir süre sakin bir hayat sürmek istiyordu. Lorraine'den haber almayalı epey olmuştu. Son mektubunda reklamcının mektuplarını okuduğunu biliyor, artık yazmasını istemiyordu. Son yolcularda kapılardan geçerek otobüse biniyorlardı. Louis bacak bacak üstüne atmıştı. Doğrusu bu kızdan çekiniyordu. Kıza, demek ki Los Angeles'a gidiyorsunuz dedi. Orada mı oturuyorsunuz? Arada sırada. Ben insanları tanımaya çalışırım. Benim gibi biri pek çok insanla tanışır da. Otobüsün motoru hafif bir mırıltıyla çalışıyordu. Yaşlı kadın dik dik Louis'e bakıyordu. Louis onu aynada görebiliyordu. Herhalde şirkete bir şikayet mektubu yazacaktı. Louis kendi kendine, eh dedi, şirketinde canı cehenneme. Ne zaman istese iş bulabilirdi. Şirket de zaten yaşlı kadınların bu tür mektuplarına pek önem vermezdi. Otobüsün arkasına doğru şöyle bir göz attı. Hintliler el ele tutuşmuş gibi görünüyordu. Çinli'nin kucağında hem Time hem de Newsweek dergileri açık duruyor, iki dergiyi karşılaştırıyordu. Başı bir dergiden diğerine dönüyor, kaşlarının arasında şaşkın bir çizgi beliriyordu. Hamal Louis'e el salladı. Louis levyeyi çekti ve kapıyı kapattı. Geri vitese taktı ve beton frotmanından yağ çeker gibi kaydı. Sonra direksiyonu ustalıkla çevirerek tamponunu bir santim farkla kuzey duvarından sıyırarak sokağa çıkışta durdu. Yolun açık olduğunu görünce otobüsü çevirdi. Bu da onu yolun öbür tarafına götürdü. Louis iyi bir şofördü. Sicili tertemizdi. Otobüs San Isidro'nun ana caddesinden geçerek açık karayoluna yöneldi. Gerek gökyüzü, gerekse güneş yıkanmış gibi pırıl pırıldı. Renkler çok belirgindi. Kanallar suyla dop doluydu. Kanalların tıkanık olduğu bazı yerlerde sular karayoluna da taşmıştı. Otobüs suları yararak yoluna devam etti. Louis arabanın direksiyonunun ağırlaştığını fark etti sudan geçerken. Otlar yağmurun şiddetinden yere yatmıştı ama şimdi güneşin sıcaklığıyla kendine geliyor, yüksek yerlerde tekrar boyunlarını kaldırıyordu. Louis dikiz aynasından yine kıza baktı. Kız da onun başının arkasına bakıyordu. Nasılsa kız birden gözlerini kaldırdı ve Louis'nin gözlerine dikti. Louis'in hafızasında kızın renkli hareli gözleri, muntazam burnu, köşeli boyanmış dudakları ebediyen kazındı. Kız Louis'in gözlerine baktığı zaman kendisini çok iyi hissediyormuş gibi gülümsedi. Louis boğazının kuruduğunu, göğsündeki ağırlığı fark etti. Mahcup olduğunu bildirdi ama hep aksi olduğunu kanıtlamak isterdi. Şimdi 16 yaşındaki bir delikanlıya benziyordu. Gözleri yolla ayna arasında gidip geliyordu. Yanakları da al al olmuştu. Kendi kendine, ya ne oluyor bana böyle diye söylen, ne yani aşık mı oluyorum yoksa? Kıza dikkatle baktı. Kendisini bu kızdan koruyacak kusurlar bulmaya çalıştı. Sonra çenesinin altındaki forceps izlerini gördü. Bu onu rahatlattı. Forceps izlerinin varlığını fark ettiğini bilse herhalde bu kız kendisinden bu kadar emin olmazdı. 70 kilometre. Louis'nin elini çabuk tutması gerekiyordu. Şu küçük aşifteyi baştan çıkarmak istiyorsa pek fazla vakti yoktu. Konuşmak istediği zaman sesi boğuktu. Kız ona doğru eğildi. Sizi duyamadım dedi. Louis öksürdü. Doğa yağmurdan sonra ne güzel görünüyor dedim. Öyle. Her zamanki açılış taktiğini uygulamak istedi ama kızın hala kendisine eğilmiş dinlemekte olduğunu fark etti. Dediğim gibi diye devam etti. Ben insanları tanımayı isterim. Örneğin sizin için de ya sinemada ya da tiyatroda diye düşünürdüm. Yo dedi kız, yanılırdınız. Yani sahne sanatlarıyla ilginiz yok mu? Yok. Peki çalışıyor musunuz? Kız güldü. Güldüğü zaman yüzü aydınlanıyordu. Dikkatle bakınca Louis kızın ön dişlerinden birinin çarpık olduğunu gördü. Kalkılıp komşu dişi rahatsız eder hale gelmişti. Kız gülümsemeyi bıraktı. Üst dudağıyla çarpık dişi örttü. Louis işin farkında diye düşündü. Ama kız ondan öndeydi. Onun ne söyleyeceğini tahmin edebiliyordu. Bundan önce kaç kez olmuştu. Nerede oturduğunu öğrenmeye çalışacaktı. Telefon numarasını öğrenmek istiyordu. Basitti. Hiçbir yerde oturmuyordu. Lorraine'de bıraktığı için Beethoven'ın hayatı, Kaptan Hernover gibi kapakları kaplanmış kitaplarının ve eski tuvaletlerin olduğu bir koca sandığı vardı. Louis'nin zorlandığını biliyordu. Bir erkeğin boğuk sesle konuşmasının, renginin kızarmasının ne anlama geldiğini de. Louis'nin otobüsün arkalarına sorgu dolu bakışlarla baktığını gördü. Hintliler birbirine gülümsüyorlardı. Çinli havaya bakarak okuduğu makalelerin ince taraflarını çözmeye çalışıyordu. Arka koltuklarda oturan bir Yunanlı, İtalyan malı bir proyu bıçağıyla ortasından kesiyordu. Kestiği parçalardan birini ağzına, diğerini de ceketinin üst cebine koydu. Yaşlı kadın için için Louie'ye kızıyordu. Başının arkasına çelik gibi gözlerle bakıyor, çenesi öfkeyle titriyor ve dişleri sıkmaktan bembeyaz görünüyordu. Kız tekrar öne eğildi. Size vakit kazandırayım dedi. Ben bir dişide hemşire olarak çalışıyorum. Belki bilirsiniz, dişideki her şey benden sorulur. Genellikle bu şekli kullanıyordu. Nedenini bilmiyordu. Kim bilir, belki herhangi bir yatırımın önüne geçtiğinden ya da bunları söyledikten sonra başka sorunun kalmamasındandı. İnsanlar dişçilik konusunda konuşmayı pek sevmiyorlardı. Louie bunlara katlandı. Otobüs bir demir yolu kavşağına gelmişti. Otomatik olarak Louie frene bastı, vitesi boşa aldı ve durdu. Frenler tısladı, sonra tekrar vitesi taktı ve hızla ileri atıldı. Başının sıkıştığını hissediyordu. İhtiyarca da her an sorun çıkarabilirdi. Hiç de 70 kilometrem yok diye düşündü. İhtiyarca da ortaya çıkınca sorun kendiliğinden bitecekti. Bir şeyler yapmak istiyordu ama bu da Louie'nin metotlarına göre çok erkendi. Hiç olmazsa yarım saat bir oyun oynamamalıydı ama ihtiyacı da işi çabuklaştıracaktı. Louie, bazen Los Angeles'a gittiğim olur dedi. Sizi bulabileceğim bir telefonunuz var mı? Bir lokma bir şey ya, bir şova giderdik. Kız dostça karşıladı. Şeytanlığı ya da kötülüğü yoktu kızın. Bilmiyorum dedi. Bakın, daha oturacak bir yerim yok. Çok uzun zamandır uzaklardaydım. Hemen bir ev kiralayacağım. Louie, iyi ama çalıştığınız bir işiniz var. Belki sizi oradan arayabilirim. Yaşlı kadın koltuğunda akınıp sıkınıyordu. Louie onu ön koltuğa oturtmadı diye hala öfkeliydi. Kız, pek öyle değil dedi. Şimdilik bir işim yok ama derhal bir iş bulacağımdan eminim. Benim meslekte işsiz kalmak gibi bir sorun yoktur. Yani başınızdan mı savuyorsunuz? Yo, hayır. O zaman belki bir iş bulunca bana bir iki satır yazarsınız. Belki. Çünkü Los Angeles'a geldiğim zaman beraber olmak istediğim birisi olsun diyorum. İşte oldu. Ciyak ciyak bir ses. Yasa var bu memlekette. Yolcularla konuşulmaz. Sen önüne bak. Yaşlı kadın bütün otobüs ahalisiyle konuşuyordu. Bu otobüs şoförü hepimizin hayatını tehlikeye atıyor. Eğer bütün dikkatini yola vermeyecekse o zaman ben inmek istiyorum. Louie sustu. Bu iş ciddiydi. Başına bela olabilirdi bu kadın. Gözleriyle aynada kızın gözlerini buldu. Dudaklarıyla kahrolası cadı karı dedi. Kız gülümsedi. Eliyle sus işareti yaptı. Bir yandan ferahlamış, bir yandan da üzülmüştü. Elinde sonunda Louie ile başının derde gireceğini biliyordu. Ama birçok yönüyle Louie'nin iyi bir adam olduğunu da anlamıştı. Pekala, idaresi mümkündü. Kızarmasından onu üzerse başından gideceğini anlamıştı. Her şey bitmişti ve Louie de bunun farkına varmıştı. Kızın başını derde sokmaya hiç niyeti yoktu. Otobüs giderken bir şeyler yapmalıydı. Bilincindeydi. Bir durağa gelindi mi yolcular bir an önce gitmek isterlerdi. İşte kaybetmişti. Belalar köşesinde sadece kızı indireceği, Allah'ın cezası pasta sandığını teslim edeceği kadar duracaktı. Direksiyona abandı. Kız ellerini kucağında kenetlemiş, gözlerini aynaya kaldırmıyordu. Bundan daha güzel yüzlerce kız vardı mutlaka. Forceps yaraları bayağı çirkindi. Adamı korkuturdu. Elbette saçlarını uzatacak ve o çirkin yaraları saklamaya çalışacaktı. Bu kızın saçlarını toplaması olanaksızdı. Louie de kızların saçlarını toplu severdi. Ya maazallah yatağında uyanıp da şu yaraları görse? Dünyada bir sürü domuz vardı. Louie de geçinip giderdi ama yüreğinde ve midesinde üzüntüsünün verdiği bir ağırlık duyuluyordu. Savaşmak istedi. Okşamak istedi bu ağırlığı ama kurtulamadı. Bu kızı dünyadaki her şeyden çok istiyordu. Hem de değişik bir şekilde. İçinde bir tatsızlık, bir eziklik duydu. Kızın adını bile bilmiyordu. Bu gidişle öğrenemeyecekti de. Sanki Sevio'ya döndüğünde Edgar'ın ona soran gözlerle baktığını görür gibi oldu. Acaba Edgar'a yalan söylese miydi? Kocaman lastikler yolda adeta şarkı söylercesine kayıyordu. Motor da muntazam kalp atışları gibi sağlıklı çalışıyordu. Gökyüzünde etrafı beyaz ortası, isli gibi kara bulutlar dolaşıyordu. Bulutlardan birisi güneşe doğru tırmanıyordu. Daha şimdiden gölgesinin otobüse uzandığını ve daha ileride de Belalılar Köşesi lokantasının koca meşelerinin karaltısını görür gibi oluyordu. Düşleri gerçekleşmeyecekti. Otobüs durunca Juan yanına geldi. Kapı açılırken bana nelerin var diye sordu. Bir yolcu ve bir sandık dolusu pasta dedi. Yerinden kalktı, arkaya uzandı, kızın bavulunu aldı. Otobüsten atladı ve kollarını kıza uzattı. Kız da onun kollarına tutunup yere indi. Birlikte lokantaya doğru yürüdüler. Kız, Allah'a ısmarladık dedi. Louie güle güle derken poposunu oynata oynata kapıdan içeri girene kadar arkasından baktı. Juan'la Pimpas otobüsün üstünden pasta sandığını indirdiler. Louie tekrar koltuğuna oturdu. Juan, uğurlar olsun dedi. Yaşlı ön koltuğa gelmişti. Louie kapıyı kapattı, vitese taktı ve uzaklaştı. Hızlandıkça lastikler yolda ıslık çalmaya başladı. Aynaya baktı. Yaşlı kadının yüzünde sanki zafer ifadesi vardı. Louis kendi kendine "Öldürdün, kıydın ona," dedi. Kadın başını kaldırdı, göz göze geldiler. Louis mahsus dudaklarıyla bir hareketler yaptı. "Seni Allah'ın cezası cadı." Kadının dudakları kasıldı, bembeyaz oldu. Ne demek istediğini anlamıştı. Otobüsün önünde upuzun bir yol vardı.
Ayrım sonu.